Ayrım 4. Saçlarıma yağan can taneleri. Güzin Arar, sayfa 38. Üşümek ömür boyu. Yatağı pencerenin tam karşısındaydı, güneş gözlerini kamaştırmıştı. Üşüyordu ama üşümesi için bir neden yoktu. Mayıs güneşi duru bir gökyüzünden beyaz bulutların yumuşaklığını ve yeni açmış çiçeklerin kokusunu da toplayarak tenine ulaştırmıştı. Ama o yine de üşüyordu. Hemşire, bitkin çıktı, sesi duyuramadı. Gücünü toplayarak bu kez daha kuvvetli seslendi. Hemşire, çok üşüyorum. Oo, günaydınlar Erten Bey. Bugün çok canlı çıkıyor sesiniz. Gül hemşire, yüzünde Mayıs güneşi kadar sıcak gülümsemesi, elinde de vizite dosyası ve ilaçlarıyla Erten'in yatağına yaklaştı. Hemşire, kar soğuğu içimi titretti. Neden pencere açık? Yaz güneşi varmış gibi de gözlerim kamaşıyor. Sesi önceki ölgünlüğüne dönmüştü Erten'in. Ben şimdi size bir battaniye daha getiririm Erten Bey. Ayrıca hava gerçekten yazı müjdeliyor. Bakın bakın, şu çiçekleri görüyor musunuz? Nasıl da dönmüşler yüzlerini güneşe. Ilık bir sohbet var aralarında sanki. Erten cevap vermedi. Sessizce ilaçlarını yuttu. Yalnızca içindeki titremeyi düşünüyordu. Tedaviden beklenen sonucu alamadığımızı düşünüyorum. Siz ne dersiniz komutanım? Dedi Refik Albay. Açıkçası ben de devam ettiğimiz bu tedaviden çok emin değilim, biliyorsun. Erten oldukça farklı bir vaka. Hatırlarsan onun durumunu diğer sivil askerlerin, belki de çocuk askerler demek daha doğru olur. Oralardan döndükten sonra yaşadıkları posttravmatik vakalardan ayırmamızın doğru olacağını başta da söylemiştim. Haklı olabilirsiniz komutanım. Ancak bulunduğu birlik ve konumundan dolayı yukarıdakiler rahatsız. Bir an önce Erten'in iyileşmesini ve bunun geçici bir durum olduğunu görmek istiyorlar. Olabilir ama sırf onlar vicdanlarını rahatlatacaklar, hem kişisel hem de yasal baskıdan kurtulacaklar diye Erten'e klasik bir tedavi uygulamamız son derece yanlış olacak, dedi Halil komutan. Askeri bir disiplinden ziyade insani bir kararlılık seziliyordu sesinde. Komutanım, unutmayın ki siz de bu camiaya mensup, yüksek rütbeli bir askersiniz. Refik Albay'ın sesi gizliden gizliye gözdağı veriyordu bu defa. Albayım, seni tanımasam bu çocuğa her zamanki teşhislerimizden birini koyup evine göndermek istediğini düşünebilirim. İnanmadığın şeyleri söylüyorsun. İkimiz de biliyoruz ki sen de ben de önce doktor sonra askeriz. Refik Albay'ı iyi tanıyan biri olarak bunları çok rahat söylemişti. Çünkü onun omuzlarına yapıştırılmış zorunlu sorumluluklarla böyle konuştuğunun ve asker kimliğinde eğreti duran o incelikli duruşunun farkındaydı. Buyurun hanımefendi, siz mi bastınız düğmeye? Bir eliyle ışığı kapatırken bir eliyle de kadının oturduğu koltuğun başlığına tutunuyordu düşmemek için. Kadıncağız bir an tereddüt etti, kendisine hanımefendi denmesine pek alışık değildi. Konu komşu Hatice teyze derdi. Çarşıya pazara çıktığında da nadiren hanım teyzeyle terfi ederdi. Ne de olsa kasaba haliydi. Otobüsün ölgün ışığında muavinin yüzünü çok iyi seçemiyordu. Saçlarından kayan başörtüsünü düzelterek toparlanmaya çalıştı. Evladım, bir bardak su isteyecektim, dedi biraz çekinerek. Ne işe yaradığını bilmediği düğmeye basmasını salık veren ön koltuktaki adamcağızı da bilgisinden dolayı takdir ettiği içinden. Bilmek güzel şeydi. Getireyim teyze. Kadıncağız ürkekliği ve çekingenliğinden olsa gerek teyzeliğe dönmüştü. Yine de bu hitapla kendini çok daha rahat hissetti. Muavin çocuk birkaç dakika sonra elinde beyaz plastik bir bardakla geri geldi. Hatice teyze sol yanına sokulmuş, yüzünü de kadının böğrüne gömmüş genç erkek başını uyandırmamak için sol tarafı felçliymişçesine sağ eliyle uzatılan bardağı aldı. Su gibi aziz ol evladım, diyerek uzattı boş bardağı. Sen de sağ ol teyze. Bardağı alırken muavinin uykusu iyiden iyiye açılmıştı. Kadıncağızın sonsuz bir koruma duygusuyla gerilmiş sol kolunun altındaki kuzguni parlak siyah saçları da o anda fark etti. Bir kadının kanatları altına böylesine bir teslimiyetle girmek için yaşı oldukça büyüktü. Yüzü hiç görünmüyordu, nefes alıp verdiği bile şüpheliydi. Sanki ana rahmine dönmek istiyordu. Öylesine dertop olmuştu vücudu. Muavin çocuk durumu tuhaf bulsa da koltuğun başında daha fazla dikilmek için bir neden olmadığını anlamış ve yarım yamalak uykusuna geri dönmüştü. Otobüs kah bozuk, kah virajlı ama hiç sonu yokmuşçasına uzayıp giden yolda ilerliyordu. Motorun, bir de arada sarsıntıya neden olan mıcırın sesinden başka bir şey duyulmuyordu. İçerideki loş kırmızı ışıktan dışarıdaki zifiri karanlığa yansımış devrik başların sessiz ve hareketsiz silüetleri acıyı çağrıştırıyordu. Uykuda değil, bir tür ölüm bekleyişindeydiler sanki. Sabaha karşı dört civarı ölüm sessizliği ve karanlığı otobüsün ön camından zorla içeri giren keskin far ışıklarıyla bölündü. Yolcular başlarını doğrultana kadar şoför çoktan sağa çekmiş, olan biten her neyse önündeki arabalardan sonra sıranın kendisine gelmesini beklemeye başlamıştı. Kalabalık ve ışıklar dışarıda olağan bir trafik kontrolünden farklı bir şey olduğunun habercisiydi. Dakikalar geçtikçe yolcular huzursuzlanıyor, bir tedirginlik havadaki ses dalgaları gibi tüm otobüste yayılıyordu. Şoför kapıyı açtı. Nihayet biri otobüse doğru yönelmişti. Gelen genç bir jandarma eriydi. Arkasından bir tane daha göründü. ''Hayırlı geceler.'' Er bunu söylerken otobüsün iki basamağını çıktı, durduğu yerden gövdesini beline kadar eğerek otobüsün içine göz attı. Eğildiğinde sırtında taşıdığı ve onunla birlikte hareket eden tüfeğinin ucu parlamıştı karanlıkta. ''Arkadaşım bir zahmet ışıklarını yakıver, birazdan arama olacak.'' ''Hemşerim hay hay da nedir bu telaş?'' ''Yok bir şey, ihbar var.'' Şoför verilen cevaptan çok tatmin olmamıştı ama lafı uzatmaktan çekinerek talimata uydu. Yarı kapalı gözlerinin içine bıçak gibi girmişti parlak beyaz aydınlık. Er yanan ışıklarla birlikte otobüsten indi. Otobüsü aranmaya hazır hale getirmiş ve görevini tamamlamıştı. Kapıda bekleyen diğer jandarma erle birlikte komutanlarına doğru yönelmişlerdi ki, kimsenin nasıl olduğunu anlayamadığı bir çeviklikle Hatice teyzenin böğrüne yapışmış kafa gövdesiyle birlikte jandarmanın ardından seyirtti, bir hamlede otobüsün iki yüksek basamağını atlayarak amok koşucusunun gücüyle koştu koştu, erlerden birinin sırtına sarılarak omuzlarından doladığı ellerini erin göğsünde birleştirdi. Hatice teyze de dahil kimse müdahale edememişti. Neden sonra kendine gelip arkasından koşmaya başladığında bir yandan feryat ediyor, bir yandan da yardım istiyordu etrafından. ''Yavrum, Salihim, kurban olayım gel buraya, iyileşeceksin. Vallahi düşman yok artık.'' Yaşlar boşalıyordu Hatice teyzenin altı torbalanmış gözlerinden. Salih gözlerini sıkıca yummuş, ellerini de kenetlemiş bağırıyordu. Bağırmıyordu aslında, bu insanın kemiklerine işleyen acı bir haykırıştı. ''Gitmeyin, gitmeyin, bırakmayın beni. İşte şu mağaranın içindeler, sizi Allah gönderdi, ne olur bırakmayın, işte oradalar.'' Bir anda mahşer yerine dönmüştü ortalık, hiç kimsenin önceyi ve sonrayı, sebebi ve sonucu ayıramadığı. Her şey erinin saldırıya uğradığını düşünen bir yüzbaşı, bulunduğu düşünülen bir terörist, saniyeler içinde verilmiş kararlar ve bir kurşun sesinden ibaret kaldı. Salih, kurtarıldığını sanırken bir kuş gibi avlanmıştı. Elleri hala kenetli asılı kaldı jandarma erinin sırtında. ''Hayır yapmayın komutanım.'' Göğsünde kenetlenmiş bir çift elle var gücüyle haykırdı genç jandarma eri. Eller o kadar sıkı sıkıya sarmıştı ki gövdesini, hala yaşadığını düşünüyordu Salih'in. Son haykırıştı bu. Artık duyulan tek şey yaşlı bir annenin inlemesiydi. Erten yüzbaşı yattığı yerden yanındaki boş yatağa baktı. Belki de Salih için ayrılmış olan. Roden'in çığlığıyla gözleri büyümüş Salih'i düşündü içinde. Saçmaydı. Salih'le birlikte onun düşmanlarını ve korkularını da ölümün hiçliğine göndermişti. Kalbinde son bulan kurşunla Salih'in bedenini saran dondurucu soğuksa Erten yüzbaşının gövdesinde sonsuza dek kalacaktı. Erten iki kat battaniyeye sarındı. içi titriyordu. Kör nokta. Selanik'e mutlaka gidin. Ben bu yaz otobüsle gittim. Görülmeye değecek o kadar çok şey var ki. Okumadan yeni çıkmış, dili damağına yapışmıştı. Bir yudum su içtikten sonra cevap verebildi. Öyle mi? Ne güzel. Aslında bir an önce çıkıp gitmek istiyordu oradan. Asimetrik bir yüzdeki kontrolsüz mimiklerin ve abartılı jestlerin eşlik ettiği yüksek perdeden kahkaha ve konuşmaların ortasında ne yüzüne ne de göremeyen gözlerine bakabiliyordu. Fakat sırf kendisiyle sohbet edebilmek için 2 saattir okumasını bitirmesini beklemişti. Bakmadığımı anlar mı acaba diye içinden geçirirken endişeli. Bir uzvun eksikliğinin başka bir duyunun güçlenmesiyle dengelendiğini okumuştu. Kitaba başladığı ilk günlere göre onların varlığını kanıksamış olsa da kitabın bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyor, hatta bu yüzden stüdyoya haftada 2 kez gelmek istiyordu. Görmeyen ve hiç göremeyecek olan insanların yanında nasıl davranacağını hala tam olarak bildiği söylenemezdi. Konuşmasından ve tavırlarından doğal olmayan bir şeyler sızıyordu ama yine de bu rahatsızlık ve eğretiliğin gerçek nedenini ayrımsayamıyordu. Göremeyenlerin yanında görüyor olmanın vicdan azabıydı belki de. Sanki doğanın adaletsizliğinin nedeni kendisiydi. O da göremese ya da görebilme dediğimiz şey başka bir şey olsa adaletsizlik kalkacaktı ortadan. Duyduğu vicdan azabı da. Gerçek anlamda bir yoksunluğu olan insanlara hayatında ilk kez bu kadar yakındı. Oraya gidene kadar engelli yaşamdan anladığı yalnızca babasının kendisine koyduğu yasaklardı. Var olan her şey zıddını da yaratıyordu. Nefretin varlığını sevgiyle, yokluğu varlıkla anladığımız gibi. O da görmemenin ne olduğunu görmeyle kavramaya çalışıyordu. Üstelik buraya gelmeye başladığından bu yana onların yanında duyduğu sıkıntı dönüşüm geçirmişti. Şimdi onu rahatsız eden bu yoksunluğun onlara kattığı yaşama sevinciydi. Cıvıl cıvıldı hepsi, konuşuyor, gülüyor, seviyor, sevişiyor, yine konuşuyor, dokunuyor, savaşıyor, tüm hücreleriyle yaşama katılıyorlardı. Çekinme, kaçınma, sakınma gibi gereksiz duyguları bir kenara bırakmışlardı. Ya da hiç tatmamış olmalılardı ki bu kadar doğal ve rahatlardı. Kim bilir, belki de görmek insanın ufkunu genişletmek yerine sınırlarını daraltıyordu. Oldukları gibi ondan çok daha mutlu, hayata karşı daha cesur olduklarını belli belirsiz sezmeye başlamıştı. Derneğe geldiği ilk gün danışma santral dedikleri camekanlı küçük odacık karşılamıştı onu. Daha önce gördüğü danışmalara hiç mi hiç benzemiyordu. Sürmüş sürüştürmüş bir kadın, döşemesi oldukça eskimiş koltuğunda biraz da ciddiyetten uzak oturuyordu. Önündeki çekirdek kabuğu yığınından 5 dakika önce yaşanmış bol dedikodulu bir mesai kaçamağının ipuçları yakalanabilirdi. Ama o gayet sakin, önündeki televizyona kilitlenmişti. Patronların görme engelli olmasının avantajını kullanıyordu sanki. Biraz çekinerek başını cam bölmeye uzattı. Melike Hanım'la görüşeceğini söyleyerek hangi katta olduğunu sordu. Boyalı kadın gözlerini televizyondan ayırmadan 4. kat olduğunu söyledi. Asansöre yöneldiğinde burada ne işi olduğunu geçiriyordu içinden. Fakat geri dönemezdi. Babasına bu dönem okulu bitireceğine söz vermişti. Şu ana kadar tasasızca uzatmıştı okulu. Babasının ultimatomu olmasa bir süre daha da umurunda olmazdı mezun olamamak. Bitirmek için okulun belirlediği sosyal sorumluluk projelerinden birinde yer almak zorundaydı. Bireysel sorumlulukları öğretilememiş bir gençliğe sosyal sorumluluk projesi dayatmaksa ne kadar gerçekçiydi? Hafifçe tıklatarak biraz tereddütlü açtığı kapının ardında ömründe hiç görmediği kadar küçük bir odayla karşılaştı. Henüz ruhun en güzel mührü insan sesiyle taşlanan kitapların renkli neşe ve ümit dolu evrenini göremiyordu. Gördüğü tek şey kalın camdan bir pencere ve çift kapıyla ikiye bölünmüş küçücük bir odacıktı. Bölmelerin birinde ses geçirmez minicik bir stüdyo, diğerinde ise kayıtların idare edildiği kontrol masası vardı. bekleniyordu. Melike Hanım'ın kendisinden de okulun projesinden de haberi vardı. Bir an bir işbirliğinin parçasından ziyade büyük bir hainlikle kurulmuş bir tuzağın kurbanı gibi hissetti kendini. Kumpasçılarsa babası, okul ve Melike Hanım'dı. "Hoş geldiniz, Pelin Hanım değil mi?" Aydınlık yüzü ve tebessümü insanı rahatlatıyordu. "Ben de sizi bekliyordum. Dilerseniz stüdyoya geçin, bir deneme okuması yapalım. Masada açık olan sayfadan herhangi bir paragraf okuyabilirsiniz." "Nasıl yani? Sosyal sorumluluk projesinde kitap okumak için de mi deneme yapılacaktı? Ne olacaktı okuması beğenilmezse, geri mi gönderilecekti? Böyle bir yere gelip vakit ayırdığı için teşekkür etmelilerdi." Keyfi kaçtı ama bir şey söylemedi. Gül'ün adı Umberto Eco. Tanıdık gelmişti kitap ama daha önce okumamıştı. Açık sayfadaki en kısa paragrafı hızlıca bulmaya çalıştı, buldu da. Fakat yanlış seçim yaptığını ancak okurken fark etti. Kısacık bir paragraf, uzun tek bir cümleydi. Henüz bilmiyordu bazı şeyleri kısacık anlatmanın da, onları doğru okumanın da uzunlardan çok daha zor olabileceğini. Beğenmedi okumasını, baştan almak istedi. Göründüğü kadar kolay olmayacaktı bu iş. Sesi ya durmuş bir kalbin monitördeki görüntüsü gibi dümdüz ve ruhsuz bir çizgi şeklinde çıkıyor ya da cümlenin olmadık bir yerinde yaptığı yersiz bir tonlamayla anlam tamamen kayıyordu. Gözleri sağır, kulakları kördü henüz. O kısacık paragrafı tekrar tekrar 5 kere okudu. Neden bilmiyordu ama başaramamak ilk kez canını sıkmıştı. Belki de bu işi fazla küçümsediği içindi. "Sıkıntı yapmanıza gerek yok. Bu yalnızca deneme okuması ve başlangıç için oldukça iyisiniz." diyerek kibarca okumasını sonlandırmasını istedi Melike Hanım. Gereksiz bir hırsa kapıldığının anlaşılmış olmasına daha da sıkıldı canı. Hiçbir şey söylemeden kitabı kapattı ve kabinden çıktı. Ne kadar zor olabilirdi ki okuyacağım ve bir an önce buradaki işimi bitireceğim özgüveniyle geldiği stüdyodan omuzları düşmüş, morali bozulmuş bir şekilde ayrılmak üzereydi ki Melike Hanım sesinin tınısının çok güzel olduğunu, niye daha önce böyle bir faaliyette bulunmadığını söyleyiverdi. Peş peşe kendisi ve seçimleri hakkında duvara çarpmak afallatmıştı. Kimse daha önce söylememişti sesinin güzel olduğunu. Biraz evvelki hezimetten sonra gelen bu iltifatla aniden bastıran sağanak gibi gözleri doldu. Melike Hanım gördü ama görmedi taşmak üzere olan gözyaşlarını. Bir yandan seçtiği kitabın formunu doldururken 5 dakika yanında dinlenmesini rica etti. Sonra kitabı kendisine verecekti. "Çarşambaları 16 uygun mu?" "Evet, olabilir. Çarşambaları dersim yok," dedi biraz şaşkın. Birgül onu bekliyordu. Beklerken de Melike Hanım'la sohbet ediyorlardı. Camın ardından gördüğü abartılı el kol hareketleri ve gülüşmeler artık dikkatini dağıtmıyordu. Okuduğu şeye daha iyi odaklanıp daha uzun süreler hatasız okumayı başarıyordu. Ama halen okuduğu şeye ruhunu katabildiği söylenemezdi. Amacı kitabı bitirmek ve kendini rahat hissetmediği bu ortamdan bir an önce kurtulmaktı. Her hafta kendiyle, satırlarla, paragraflarla yarışıyor, arka arkaya daha fazla cümleyi, daha fazla paragrafı hatasız okuma düşüncesi bir sonraki çarşambaya kadar bütün zihnini meşgul ediyor, havada uçuşan kelimeler rüyalarına giriyordu. Melike Hanım'ın el işaretiyle okumasını sonlandırdı, mikrofonu ve kitabını kapatarak çeyrek adımla stüdyodan Melike Hanım'ın bölmesine geçti. Bir gül atıldı, öptü hemen. Her zamanki güleç yüzü ve heyecanlı konuşmasıyla "Pelin Hanım, yine harika okudunuz. Bu kitabı sabırsızlıkla bekliyoruz hepimiz. Sanırım az kaldı. Zweig'ın 3 kitabını daha okumuştum. Çok seviyorum onu." Pelin alışmıştı artık göremeyenlerin, görenlerin jargonuyla konuşmasına. Onlar da okuyordu, onlar da inceliyor, onlar da bazı renkleri seviyor, bazılarını sevmiyor. Onlar da gezdikleri yerlerde gördükleri şeyleri anlatıyorlardı. Bunun eksikliği yok sayma ya da görenlerin dünyasına uyum sağlama yolu olduğunu düşünüyordu. İlk duyduğunda çok yadırgamış, hatta kendisiyle dalga geçtiklerini sanmıştı. Şimdi biraz utanıyordu böyle düşündüğü için ama yine de gereksiz buluyordu bu konuşma şeklini. Ona göre mış gibi yapıyorlardı. Hepsi o kadar. Hiç aklına gelmiyordu böyle konuşarak belki de görenleri rahatlatmaya, hissettikleri acıma duygusunu hafifletmeye çabalıyor olabilecekleri. Ya da tüm bu varsayımlardan başkaydı gerçek. Onlar da okuyorlar, gezip görüyorlar ya da sevdikleri renkleri seçebiliyorlardı. Kendilerince bizim hiç göremediğimiz, bilemediğimiz biçimde. Belki gezdikleri yerleri kokularıyla görüyorlar ya da sevdikleri renkler ellerini daha iyi ısıtıyordu. Ve belki de parmaklarıyla veya dinleyerek okudukları kitaplar sonsuz bir ufuk açıyordu önlerinde. Kim bilebilirdi? Aa, hiç olmazdı. Hay Allah. Pelin Hanım, kusura bakmayın lütfen. Şunca senedir burada çalışıyorum. Elektriklerin bu kadar uzun süre kesildiğine hiç şahit olmadım. Geldi gelecek derken 15 dakikadır stüdyoda zifiri karanlıkta oturuyorlardı. Bütün sokakta gitmiş olmalıydı elektrik. Ne Melike Hanım ne de Pelin yerinden kımıldayabiliyordu. Göz gözü görmezken dört katı nasıl inerlerdi? Pelin tedirgin olmaya başlamış, Melike Hanım'ın sesine iyice sokulmuştu. Binadan hiç kimse de gelmemişti onları aramaya. Bir mumları da mı yoktu dernekte? Diye panikle içinden geçirirken, Körler Derneği'nde muma ne kadar gereksinim duyulacağını aklına getiremiyordu. Yarım saat sonra merdivende metalik tıkırtılar duydular. Adımlar ve tıkırtılar yaklaşıyordu ama halen en ufak bir ışık hüzmesi yoktu ortalıkta. Kimlerin geldiğini görememişlerdi ama koridordan biri seslendi. Melike Hanım, orada mısınız? Ay bir gülcüğüm, sen misin? Yarım saattir gelmenizi bekliyoruz. Pelin Hanım'la karanlıkta mahsur kaldık. Benim, merak etmeyin Melike Hanım. Kütüphanede saniyeyle çalışıyorduk. Fark etmemişiz elektriklerin gittiğini. Bir gülün kahkahası ve neşeli hali her ikisini de biraz rahatlatmıştı. Pelin, boşalan sinirleriyle karanlıkta bir gülün omuzlarını aradı sarılmak için. Pelin Hanım, siz titriyorsunuz ama, dedi bir gül. Yaptığı şakadan pişman olmuştu. Pelin Birgül'ün koluna yapışmış, hiç sesini çıkaramıyordu. Biraz sakinleştikten sonra Pelin Birgül'ün, Melike Hanım da Saniye'nin kolunda yavaş yavaş inmeye başladılar merdivenleri. Birgül arada hangi basamağa veya dönemece dikkat edeceklerini söylüyordu. Sağ salim girişe vardıklarında Pelin'in eli hala Birgül'ün kolundaydı. Vedalaşmadan önce Birgül o canlı sesiyle, ''Biliyor musunuz Pelin Hanım, burada bir kitap okuduğunuzda onu tekrar siz yazıyorsunuz bizim için.'' Birlikte taksi durağına doğru yürürken Melike Hanım'a dönen Pelin, ''Bu kitaptan sonra belki bir kitap daha okuyabilirim. Ne dersiniz?'' dedi gülümseyerek. Kitabın sonu 20 Ekim 2015 sayfa 46.